41. ayrım, sayfa 422. Ben de bir heyet gönderir, kızı getirtirim. Kazvin'de nikahınızı kıyarsınız. Bu arada sana düğün hediyesi olarak 100 deve veriyorum, deyince Hürşah, Yüce Han çok lütufkardır. Ben 100 deveye bakamam ki, 30 tane olsa yeter. Han gülümseyerek, 30 deveyi besleyebilir misin, diye sordu. Evet, dedi Hürşah. Han merakla, 30 deveyi ne yapacaksın, dedi. Deve güreşine merakım var, onları eğiteceğim, dedikten sonra Han kendisine huzurdan ayrılması için izin verdi. Han seferlere devam ederken Hürşah'a verdiği sözü tuttu. Çarıkçıdan Cangül ve babası Baran Koca'yı Kazvin'e getirtip çiftlerin nikahını kıydırdığı gibi düğün hediyesi olarak yeni çifte 30 tane deve hediye etti. Bu arada Han'ın fetihleri de devam ediyordu. 80'e yakın kaleden 50'si düşmüştü. Hürşah, Lal ve Lamassar kalelerinin alınmasında Han'a açıkça yardım ettiği gibi direnişçilere de gizlice şunları söyledi. Hasan Sabbah, cennet fedailerinin desteğinde ihtilalci nizari hareketini başlatmıştı. Çünkü o günkü şartlar onu gerektiriyordu. Bugünkü şartlarda sessiz savaşı gerekli kılıyor. Teşkilatınızı bozmadan, tebliğ ve tanıtımınızı gizli olarak sürdürün. Fedai eğitimine bir süre ara verin. Mevcut fedaileri maddi bakımdan destekleyin ki onları kimse kullanmasın. Sürekli gözetim altında olduğum için sizlerle her zaman görüşemeyebilirim. Siz bu söylediklerimi herkese iletin. Unutmayın, her fani gibi bizler de ölebiliriz. Ama inancımız devam edecektir. İmam Hazretleri gayb aleminden görünür, aleme teşrif ettiklerinde tüm acılarınız sona erecektir. O günlerin de uzak olmadığını sıkça hatırlayıp maneviyatınızı yüksek tutun. Ve geldiğinde İmam Hazretlerini yalnız bırakmayın diye nasihat etmeyi unutmadı. Aradan 3 ay geçmişti. Nizari kalelerinin tamamı ele geçirilip yerle bir edilmişti. Ama Nizari hareketi sessiz harbin koşullarına uygun olarak sürüyordu. Şeyhin nasihati kulaktan kulağa dalga dalga yayılırken o da Kazvin'de hayatının en mutlu günlerini yaşıyordu. Geç de olsa bulduğu anka kuşu onun ayaklarını yerden kesmişti. Aylardır pembe bulutlardan indiği yoktu. Bir akşam yemekte evliliğimizin 3. ayına girdiğimizin farkında mısın, dedi Cangül. Öyle mi olmuş, dedi Hürşah hayretle. Zamanın nasıl geçtiğinin farkında değilim. Belli ki hızlı geçmiş. Cangül bilge bir tavırla, zaman garip bir mahluktur. Mutlu günlerde yanında durmaz. Uçan çocuklar gibi kaçıp gider. Ama bir de başın ağrıyıp keyfin kaçtı mı yanından ayrılmak bilmez. Hele geleceğim diyen sevgiliyi bekliyorsan eğer Allah yardımcın olsun, dedi. Bu taş bana mı, dedi Hürşah gülerek. Senden başka kime olabilir? Hürşah 3 aydan beri belki ilk kez derin bir iç çekti. Haklısın güzel gözlüm, haklısın. Seni zamanla fazla baş başa bırakmamalıydım. Bunun için beni sorgulamak hakkındır. Ama önce dinlemelisin. Atalarımın 168 yıldır kurup yaşattıkları dünyayı devam ettiremedim. Beni Alamut'un enkazı altından kurtaran sana verdiğim söz oldu. Yine de Kalel'in düşüşünü hatırlayınca bir sızı başlar kalbimin derinliklerinde. Dedelerim gelir gözlerimin önüne. Nereye baksam Hasan Sabbah'ın sitem dolu bakışlarını görür gibi olurum, dedi. Ben laf olsun diye söyledim, dedi Cangül gülümseyerek. Sana bir sitemim yok, olamaz da. Davan davam, derdin derdim. Gülümsemen mutluluğumdur. Kendini fazla üzmen gereksiz. Doğan her canlının bir ömrü olduğu gibi, kurulan her siyasi düzenin de bir sonu vardır. Bu sonu sen belirlemedin. O ezelde takdir buyurulmuş bir kaderdir. Zamanı sana denk geldi. Hepsi bu. Yani zamanın azizliğine mi uğradım diyorsun? Tam olarak değil aslında. Zaman kimseye azizlik etmez. O sadece doğasını yaşar. Bir düşünsene, 6 ay sonra doğacak çocuğuna zamanın azizliği diyebilir misin? Bu sözler üzerine Hürşah öyle şaşırdı ki ne diyeceğini bilemedi. Yerinden doğrulup eşini kucaklarken "Sen ne diyorsun?" dedi sevinç ve hayretle. "Zamanın değil, senin azizliğine uğradım." dedi Cangül. "Kaç aylık?" diye sordu Hürşah. "3. Seni çok seviyordum ama şimdi daha çok sevdim." dedi Hürşah. "Benim neremi seviyorsun?" dedi Cangül gülümseyerek. Hürşah böyle bir soruyu hazır değildi. Biraz durakladıktan sonra, ne bileyim ben, güzel gözlerini, parlak saçlarını, kalkık burnunu deyince Cangül'ün suratı asıldı. Hayrola güzel gözlüm, neden suratını astın dedi Hürşah. Üzüldüm dedi Cangül. Bir şeyin mi var, niye üzüldün? Kendime değil, sana üzüldüm. Bana mı üzüldün? Evet, neden peki? İşte yine zamana yenildik. Hiç solmayan göz, kırlaşmayan saç gördün mü? Zaman seni buraya getirince sevecek bir şeyin kalmayacak. Hürşah gülümseyerek eşinin ellerinden tuttu. Yanılıyorsun bir tanem. Zamanın eskitemediği bir şey var sende. Neymiş o? Ruhun. Hürşah ve Cangül hasretle birbirlerine sarılıp öylece kaldılar. Söz zamandan açılınca insan bir türlü çıkamıyor içinden. Zaman o günde çok çabuk geçti. Başta Hülagu olmak üzere Moğol ülkesindeki bütün hanlar, beyler ve noyanlar Mengü Kağan'a bağlıydılar. Mengü, Cengiz'in makamını temsil ediyordu. Boyu ortadan biraz uzundu, çekik gözlü, seyrek sakallı, uzun saçlı, pehlivan yapılı bir hükümdardı. Cengiz yasasını ödünsüz uygulamasıyla tanınıyordu. Mahiyetinin düşüncelerine önem verirdi. Övgü ve iltifata zaafı vardı. Çevresindekiler de ondan bunu esirgemiyorlardı doğrusu. İkinci saldırıdan sonra güvenlik önlemlerini 5 kat artırmıştı. Hiçbir yabancının Kaan'a 1000 kulaçtan fazla yaklaşmasına izin verilmiyordu. Kaan her gün erkenden kalkıp komutanları ve üst düzey devlet görevlileriyle görüşerek onların sorunlarını dinler, sonra da orduyu teftiş ederdi. Eğer varsa durumda acil değilse yabancı devlet temsilcileriyle görüşmek akşam yemeğinden sonraya kalırdı. Bu yabancı kim olursa olsun Kaan'ın huzuruna girmeden önce sıkı sıkıya aranırdı. Buna rağmen Kaan'a 10 adımdan fazla yaklaştırılmazdı. Yabancı Kaan'la konuşurken sağında ve solunda elleri mızraklı 5'er 10 koruma bulunurdu. Kaan bir gün ordu teftişinden dönmüş, çalışma odasında dinleniyordu. Güvendiği komutanlardan Yar Koçak huzuruna çıkıp kendisini saygıyla selamladıktan sonra "Yüce Kaan'ım, Hülagı Han'dan mektup geldi." diyerek elindeki rulayı ona uzattı. Han merakla mektubu açıp okuduktan sonra "Bu güzel." dedi kendi kendine. Yar Koçak, "Hanım sizi gülerken görmek de güzeldir." deyince han "Daha önce gülmüyor muydum?" diye sordu. Son saldırıdan sonra biraz neşeniz kaçmıştı. Çok şükür geri geldi. Hülagu, Nizarilerin tüm kalelerini ele geçirip yıktığını ve Bağdat için hazırlandığını söylüyor. Sence de iyi bir haber değil mi bu?
Yüce Kağan'ım, iyi de ne kelime, harika bir haber.
Nizari askerlerinin çoğunu esir alarak silahsızlandırıp her birini farklı bir tümenin kontrolüne vermişler. Ayrıca şeyh ve yakınlarının oturmaları için onlara Kazvin'de bir yazlık, bir de kışlık köşk verip şehir dışına çıkma yasağı koymuşlar. Bir tür göz hapsi, dedi Yar Koçak. Evet, aynen dediğin gibi. Yalnız bunları ne yapacağız diye soruyor. Halbuki ne yapacağımız belli. Han'ın tereddütü onlara verdiği emandan kaynaklanıyor olabilir, dedi Yar Koçak. O günkü şartlar emanı gerektiriyordu, dedi Kaan kararlı bir dille. Şimdiki şartlar ise bu eman uygulanırsa ülkenin büyük zarar göreceği yönündedir. Bizim siyasetimizde öncelikle ülkemizin yüksek çıkarlarını kollamak olmalıdır. Hemen Hülagu'ya bir mektup yaz, askerleri daha fazla taşımayarak hepsini öldürsünler. Ayrıca şeyh ve soyundan kadın, erkek kim varsa hepsini yok etsinler. Devletimizin güvenliği buna bağlıdır. Yar Koçak, baş üstüne diyerek yazıcılara mektubu yazdırıp Kaan'ın mührüyle de mühürledikten sonra posta güvercinlerinden birinin bacağına bağlayarak uçurdu. Hülagu, Bağdat seferi hazırlıklarını bitirmek üzereyken kuşçubaşı Kaan'ın mektubunu getirdi. Han da haber bekliyordu. Emir hemen bir ulakla bütün tümenlere bildirildi. Nizari askerleri küçük gruplar halinde 21 tümene dağıtılmışlardı. Haberi alan tümen komutanları onları açık araziye götürüp hepsini oklayarak öldürdüler. Şeyh ve ailesini gündüz herkesin içinde öldürmek doğru olmazdı. Bu nedenle gece yarısı Kazvin'deki köşkü basıp herkesi öldüreceklerdi. Han bu görevi babası Alamut fedailerince bıçaklanarak öldürülen Bulagan ve Karakay bitikçiye verip kendisi de aynı gün Bağdat'a doğru yola çıktı. Bulagan ve Karakay'ın emrinde 1000 asker vardı.
Akşam işlerini bitirdikten sonra hana yetişmek üzere yola çıkacaklardı. Planları böyleydi. 1000 kişi dikkat çekmemek için küçük gruplar halinde Kazvin'in sokaklarına dağılmışlardı. Hürşah'ın ön sezileri güçlüydü. Ne kadar uzak olursa olsun kötü düşünceleri hissedebiliyordu. Sabahtan beri huzursuzdu. Kötü şeyler olacağından emindi ama ne zaman ne olacağını net olarak kestiremiyordu. Dün akşamdan beri sağ kaşının üstündeki sızı bir türlü geçmek bilmiyordu. Bu kesinlikle kötü bir gelişmenin habercisiydi. Geçmişte en az 10 kere böyle olmuş, her seferinde beklediği felaket gelmiş ve onu atlatınca kaşındaki sızı geçmişti. Şimdi gene böyle bir şey bekliyordu. Eşi hamileydi, üzülmemesi için ona bir şey söylemeden üzerine uzun bir pelerin alıp dışarı çıktı. Sargının sağ omzuna doğru sarkan ucunu sol omzuna atarak yüzünün yarısını kapladı. Tanınmak istemiyordu. Köşkün önünde bekleyen 4 nöbetçi vardı. Bunu köşke geldiği ilk gün fark etmişti. Kimseye görünmemek için erzak deposunun penceresinden arka sokağa çıktı. Burası dar ve tenha bir sokaktı. Sessizce tozlu yoldan ilerleyerek Kazvin'in sokaklarına karıştı. Saatlerce dolaşıp dururken neredeyse her sokakta ikişer üçer askerin varlığı dikkatini çekti. Bu kesinlikle normal değildi. Kötü bir planla karşı karşıya olduğunu anlamıştı. Ama bir türlü ne olduğunu tahmin edemiyordu. Laf almak için esnaftan birileriyle konuşmak iyi olacaktı. Dolaşırken bir kunduracıya rastladı. Selamün aleyküm diyerek içeri girince adam ve esselamün aleyküm diyerek ona yer gösterdi. Kunduracı hoş sohbet ve neşeli birine benziyordu. Çizmelerin sağlam dedi ayakkabıcı. Çizmelerim sağlam ama ayakkabım yok dedi Hürşah. Kunduracı eğilip müşterisinin ayaklarına dikkatle baktı. Sana uygun bir ayakkabım var ama boyamak için biraz beklemen lazım. Vaktim bol, beklerim dedi Hürşah. Kunduracı ayakkabıyı boyarken nerelisin diye sordu. Basralıyım. İsmini bağışlar mısın? Mahmut Sait diye tanıttı Hürşah kendini. Çok geçmeden kunduracı ile sohbeti koyulaştırdılar. Mahmut, tacir misin diye sordu kunduracı. Evet, ne iş üzeresin? Kumaş işiyle ilgilenirim. İşlerin nasıl? Çok şükür iyidir. Burayı çok beğendim. Basra'dan gelip Kazvin'i mi beğeniyorsun? Basra güzel ama sokaklar güvenli değil. Burada her köşede bir grup asker var. Bu çok iyi deyince kunduracı güldü. Sana öyle geliyor. Onları ben yeni görüyorum. Kentin nöbetçileri değil mi yani? Hayır. Herhangi bir olay çıkmasını önlemek için bekliyorlar. Kötü bir durum mu var? Kunduracı sesini alçalttı. Benden duymamış ol. Hülagu Bağdat'a gitmeden önce teslim aldığı askerleri öldürttü. Öyle sanıyorum ki şehirde olay çıkmasın diye bunları bırakmış. Burada nizari çok mu? Aslında yok. Yoksa bu kadar nöbetçi niye? Kunduracı bir süre durakladı. Boş ver, yorma kafanı. Ayrıca böyle soruları da pek sorma. Yoksa seni nizari zannederler. Haklısın canım, bize ne? Bu arada kunduracı boyayı bitirmiş, ayakkabıyı paketlemişti. Hürşah parasını ödeyip paketi aldıktan sonra hayırlı işler dileyerek ustaya veda edip oradan ayrıldı. Hızlı adımlarla eve doğru yürümeye başladı. Durum düşündüğünden de kötüydü. Adamlar askerleri öldürüp Bağdat'a doğru yola çıkmışlardı. Bunlar da kendilerini öldürdükten sonra yola çıkacaklardı. Bunu anlamamak mümkün değildi. Böyle bir infaz için geceyi beklemek en doğrusuydu. Onlar da öyle yapıyordu. Evdekileri uyarması gerekiyordu. Adımlarını hızlandırarak arka sokağa dalıp geldiği yerden eve girdi. Kardeşi Şiranşah onun telaşlı halini görünce "Hayrola, ne var?" diye sordu. "Hayır değil, herkesi büyük odaya topla." Çok geçmeden büyük odada toplandılar. 15 kadın, 9 erkek ve 6 çocuk vardı. Hepsi de telaşlıydı. Hürşah bildiklerini anlatınca telaşları korkuya dönüştü. Kadınlar ağlamaya başladılar. Çocuklar da onlara karışmıştı. Cangül metin görünüyordu. Üzgündü ama soğukkanlılığını da koruyordu. Hürşah kızarak kadınları ve çocukları susturduktan sonra onlara "Hanımlar, şimdi beni çok iyi dinleyin. Bunlar gece saldıracaklar. Siz ve çocuklar yanınıza yeterince yiyecek ve su kırbalarını alarak erzak deposunun arka kapısından çıkıp tozlu yolu izleyin. Yol bitince sağa dönerek koruluğa girip durup dinlenmeden kuzeye doğru yürüyün." dedikten sonra Cangül'e döndü. Sen yolu biliyorsun. Doğruca Çarıkçı Obası'na gidin ve birbirinizden hiç ayrılmayın. Peki siz ne olacaksınız dedi Cangül.
Biz kalıp onları sabaha kadar oyalayacağız dedi Hürşah tok bir sesle.
Cangül telaşla kalırsanız ölürsünüz dedi.
Kalmazsak hepimiz ölürüz dedi Hürşah.
Yapılacak başka bir şey yoktu. Kadınlar çarşaflarını giydiler, su kırbalarını ve erzak torbalarını alarak arka pencereden çıkıp gittiler. Cangül ise Hürşah'a hasretle sarılırken gözyaşlarını tutamadı. Hürşah da çok üzgündü.
Haydi git bebeğini düşün diyerek onu zorla gönderdi. Sonra da kardeşleri ve yeğenlerine döndü.
Yazlık köşk savunmaya daha elverişlidir. Bunun için oraya geçmemiz lazım. Ayrıca akşama kadar silah da bulmak zorundayız. Arkadan çıkıp ara sokaklardan pazara inin, iki dolu okluk, bir yay ve bir de kılıç alarak hepsini geniş bir torbaya sarıp yazlık köşke gidin. Ben de biraz kara barut, kireç ve 10 okkalık 10 fıça alarak bir arabaya atıp getireceğim. Kimsenin itiraz edecek hali yoktu. Kısa aralıklarla arka pencereden çıkıp kayboldular. Vakit öğleyi biraz geçiyordu. Hürşah 10 okkalık 10 şarap fıçısı, 2 torba kara barut, 1 torba kireç, 2 okluk, 1 kılıç ve 1 de yay alarak arabaya yükleyip yazlık köşke getirdi. Aldıkları dışarıdan bakınca şarap ve un gibi görünüyordu. Köşkün bahçesine girince diğerlerinin çoktan işlerini bitirip geldiklerini gördü. İçeri girer girmez eşyaları boşaltıp arabacıyı gönderdikten sonra fıçılara bir miktar kireçle barut doldurup ağzını sıkı sıkı kapattı. Bunlar Talekan ırmağının buzunu kıran fıçıların küçükleriydi. Ayrıca her birinin bir kılıcı, bir yayı ve içi dolu iki oklukları vardı. Şimdi oturup akşamı beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Zaman da hızlı geçiyordu. Cangül olsaydı yine zamana sitem ederdi. Zaman da çok acımasızdı. Sitem ne kelime, oturup ağlasan bile hızını düşürmezdi. Bir ara yeriden kalkıp dışarıya baktı. 4 nöbetçi varken 6'ya çıkmıştı. Hürşah yönünü kıbleye çevirip akşama kadar dua etti. Akşam güneş arkasında sarı pembe bulutlar bırakarak kaybolurken gece simsiyah bir perde gibi kenti kaplamıştı. Fıçıların her birine 2 karış eninde ve 2 kulaç uzunluğunda kuşak yapımında kullanılan sert bezler bağlamıştı. Uzak menzile ulaşabilmesi için içim fitili ateşledikten sonra bezlerden tutup birkaç kez sallayarak fırlatacaktı. Bu göründüğü kadar kolay bir iş değildi. Fıçı düşman tarafında tam yere düşecekken alevin baruta ulaşması gerekiyordu. Yoksa istenilen sonuç alınamazdı. Görüldüğü gibi ustalık ve zamanlama gerektiren bir işti bu. Fıçı fırlatmada kendisine güveniyor, 10 dolu atış yapacağına inanıyordu. Bulundukları yazlık köşk 2 katlıydı. Her biri ok ve yayları ellerinde olduğu halde uygun bir pencerenin kenarında siper alıp bekliyordu. Bahçe kapısını kapatmış, köpeğin ipini de uzatmıştı. Cins kurt köpekleri vardı. Gelen olursa o mutlaka havlar, kendilerini uyarırdı. Vakit gece yarısına yaklaşıyordu. İçeridekiler tüm ışıkları söndürmüş, kapı ve pencereleri kilitlemişlerdi. Yayları germiş, uygun yerlerde siper almış bekliyorlardı. Dışarısı zifiri karanlıktı. Göz gözü görmüyordu. Hürşah şimdiye kadar gelmiş olmaları gerekirdi diye düşünürken birden aklına köpek geldi. Olur olmaz her çatırtıya havlayan hayvanın bir süreden beri sesi duyulmuyordu. Bu durum normal değildi. Bulunduğu yerden kalkarak birinci kata indi, köpek kulübesi giriş kapısının sağındaydı. Kapının yanındaki küçük pencereden dışarıya baktı, karanlık olmasına rağmen köpeği ve kulübesini görebiliyordu. Gördüğü manzara ise şaşırtıcıydı. Köpek bir okla vurularak öldürülmüştü. Onlar düşmanı beklerken düşman çoktan gelmiş, işi bitiriyordu. Hemen yukarı çıkarak, "Adamlar burada, köpeği öldürmüşler, dikkatli olun," dedi. Şirenşah sessizce, "Hiçbir şey görünmüyor," dedi. "Havada esinti yok, oynayan bir dal veya yaprak görürseniz hemen oklayın," dedi Hürşah. Tam bu sırada karşıdaki ağacın dalına çıkmış birini fark etti. Hemen yayını gerip bıraktı. Adam çığlık atarak ağaçtan düşerken, sağında bir karartı görüp ikinci okunu da bıraktı. Köşkün etrafı bir anda kalabalıklaştı. 41. ayrımın sonu, sayfa 433.